Masamdaki mikrofon. Hazırlayan ve sunan Melisa Aymutlu. Merhaba. Twitter'da Algodan Edebiyat isimli hesabımı açtığım 2012'de çevremde benim sevdiğim türdeki edebiyata ilgi duyan neredeyse kimse yoktu. Şanslıyım ki Twitter hesabı sayesinde zamanla sadece edebiyat konuşabildiğim insanlar tanıdım. Geçen 8 yıl beni dönüştürdü. Normalde onlarla baş başa konuşmaktan zevk aldığım konuları sizlerle paylaşmaya cüret ettiğim podcastime hoş geldiniz. Edebiyat sohbetlerimizle karşınızdayım. Hadi bakalım. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Masamdaki Mikrofon Podcast'in 4. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümden sonra verdiğim arada o kadar çok şey geçti ki başımdan. Artık yeni bir ben var gibi. Kırılan kabuklarımın içinden hala pek de tanımadığım böyle başka başka kadınların izleri çıkıyor. Ölene kadar aynı kalacağıma alevlerden geçmek gerekse de böyle bir değişime razıyım diyeyim ve bugünün konusuna geçeyim. Kayda aldığımız bugün günlerden pazartesi, tarih 4 Temmuz 2022 akşam saatleri. Sizleri hayatımın en özel isimlerinden biriyle tanıştırmak istiyorum. Zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Benim en sevdiğim yazarlardan biri, Türk Edebiyatı için çok önemli bir isim, Doğan Yarıcı bugünkü konuğum. Çok heyecanlıyım. Hiçbir aracı olmaksızın, tamamen tesadüfen tanışmıştım kendisiyle. Tesadüflere de inanmıyorum gerçi. çok şanslı buluyorum kendimi. Tanıştığım günden beri çok sık görüşemesek de her konuştuğumuzda veya kendisini her gördüğümde bende büyük izler bırakan, bana ilham veren çok özel bir insan. İlk olarak Sahaflar'da 93'te yayınlanan ilk öykü kitabını bulmuştum. Adı Evla. O günü gerçekten mutlulukla hatırlıyorum. Öykü yazmaya çalışan birisi için çok farklı bir kitap, bir ilk kitaptı Evla. Çünkü genelde daha birbirine benzeyen metinlere alışkındık. Yarı kapalı anlatım şekli beni büyülemişti. Sonra ikinci öykü kitabı Kemik'le buluştum. 94'te Yaşar Nabi Nayır öykü ödülünü bu kitapla kazanmıştı. 1995'te yayınlanan Aşk Vesair isimli şiir kitabından sonra ise yaklaşık bir 10 yıl aradan sonra 2004'te Gece Kelebekleri ile Küçürek Öykülerini, 2007'de Kıyıda isimli ilk romanını, 2012'de O Boşluk isimli bir şiir metnini, 2013'te Her Aşk Gibi Yarım isimli romanını, 2014'te İs Odası isimli öykü kitabını bizlerle paylaştı. Evla, Kemik, Gece Kelebekleri, Kav isimli derlemede aynı sene Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmıştı. Hodan isimli romanı ise 2019'da okurla buluştu. Yaklaşık 3 ay önce yayınlanan son metni Miyop, bir öykü kitabı. Bu akşam Miyop'u ve Doğan Yarıcı'nın edebiyata bakışını konuşacağız. Doğan Yarıcı huzurlarınızda efendim. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk Melisa, çok sağ ol.
Konuğum olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için unutulmaz bir akşam olacak.
Asıl ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Bugün
çok sağ ol.
Çok teşekkür ederim. Bugün aslında son yayınlanan öykü kitabınız Miyop hakkında konuşmak için buluştuk. Ama önce edebiyatınızın geneli hakkında konuşarak başlayabiliriz belki. Özellikle öykü kitaplarınızdaki anlatım şeklini yarı kapalı olarak nitelendirmek sizce mümkün mü? Eksilterek yazmanın bu yarı kapalı anlatımı desteklediğini söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
Yani öyle diyorlar. Yarı kapalı anlatım ne kadar doğru bilmiyorum ama yani her anlamda eksiltme söz konusu herhalde. Bunu hep okuru içine katmak istediğim için yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bir şeyi 10 sayfa anlatmak da mümkün. İşin kolayına kaçmak ya da zor olanı yapmak anlamında söylemiyorum bunu. Teknik olarak söylüyorum. Kimi zaman da onu bir iki paragrafa, belki bazen bir cümleye sığdırmak. Orada çünkü yazmak tek başına bir şey olabilir ama okumak öyle olduğunu düşünmüyorum yani. O zaman yazarken de okurla bir etkileşim içine girmesi mümkün yazarın. Ne istediğini ona vermek anlamında değil, o metni birlikte bir yere götürmek anlamında. Belki o ön sezilerle, sezilerle, el yordamıyla okurla birlikte hikayeyi bütünleriz, tamamlarız dertleriyle. Söylediğiniz gibi bu yarı kapalı anlamlı, yarı kapalı yazıyor saptamasına belki ulaşabiliyoruz, haklı olabiliyorlar. Ben yazdığım romanlarda da buna dikkat ediyorum. Okurum benden çok daha üstün olduğunu düşünerek masaya oturuyorum. İşte böyle.
Tam da bu yüzden bazı okurlarınızın yazdıklarınızı çok ilham verici bulduğuna ilişkin yorumlar size de ulaşıyor biliyorum. Bir kere demiştiniz ki genelde yazanlar beni okur. Hala böyle düşünüyor musunuz diye soracaktım ki Miyop'taki Okuma Sen Bunu adlı öykünüzü buldum. Okuma Sen Bunu yazmış olursun. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
Yani kendimden bir şey söyleyebilirim. Şimdi ben obur okur değilim. Yani önüme elime ne geçerse okuyan bir okur değilim. Obur okur olmak başka bir şey. Ama iyi bir okurum. İyi bir okurum demek için iyi okurum yani. Ama orada görüyorum ki işte el yordamıyla başladığımda bu okuma serüvenine hep şeye doğru gitmişim. Hep bana heyecan veren, yazma isteği uyandıran, beyni bir şekilde yazmaya tetikleyen yazarların peşinde koşmuşum. Belki bu böylece benim kalemime de yansımış. Bu sadece roman, öykü, şiir değil. Bazen bir resim de oluyor biliyorsun. Müzik de oluyor. Onlardan besleniyorum. Onların peşinden koşuyorum. Böyle olunca özellikle O Boşluk kitabından çok reaksiyon almıştım karşı tarafta. Bana dönüşler olmuştu. O zaman şaşırarak ama bir yandan da mutlulukla bunu görmüştüm. Evet, yani işte bir fikir veriyor, yazma isteği uyandırıyor, tetikliyor demeleri çok hoş bir şey benim için.
Evet, kesinlikle. Buradan daha küçürek ya da kıpkısa denilen öykülere geçmek istiyorum. Türk edebiyatında en çok romanlar ses getiriyor derler ya da en çok okunuyor. Sonra öykü, en son şiir diye konuşulur. Öykü zaten az tercih edilen bir tür. Siz bir de öykünün bu kıpkısa denilen türünde de yazıyorsunuz. Bu türde yazmanızın... Yani bu türde yazmak neden size daha çekici geliyor veya bu türde yazmanın sizce dezavantajları da var mı? Sadece küçürek öykü yazmıyorsunuz tabii ki ama hani Miyop'un büyük bir kısmında küçürek öykü olduğu için bu soruyu sormak istedim.
Ya hemen her öykü kitabımda bu var. Küçürek öyküye ben çok önem veriyorum. Seviyorum yani. Onu ihmal etmek istemiyorum. Ayırmak lazım. Aforizmalardan ayırmak lazım. Yani öyküyü olabildiğince minik anlatım olanaklarına indirgemek. Yani oradan mümkün olduğunca kazı çalışması gibi fırçalar kullanmak. Belki üfleyerek de o tozu yutarak da ama sırf azaltmak anlamına gelmiyor bu, eksiltmek anlamına gelmiyor. Küçürek öykü çok daha ötesinde bir şey bu biliyorsun. Ben keşke hep onu yazsam yani. Ama bazen de işte derdini hep aynı şekilde anlatamadığın için türler arası dolaşıyorsun. Şiiri hep ayrı tutuyorum burada. Öykü, küçürek öykü, novela, işte roman, yani bunlar Hiç de kardeş değiller yani. Hatta itişip duran arkadaşlar, dostlar kimi zaman. Hep şeye benzetiyorum. Şansım var ki Paris'te o gerçek su takımının gerçekleştiği kafede, buluşmaların gerçekleştiği kafede oturma olanağım olmuştu. Kapaktaki fotoğraf da orada çekilmişti. Sağ olsun eşim Melis Yarıcı çekti. Yani oradaki adamları düşün. Ressamı var, işte felsefecisi var, öykücüsü var, şairi var falan. Orada itişip kakışıyorlar. Yani öykünün kendi içindeki fraksiyonları da bence böyle. İşte öyle hani o onun küçük kardeşidir, o da işte ona bilmem ne yapar değil. Bayağı bir aramızda, onların arasında kalmak hele. Bazen çok bocalıyorum hangi yöntemi, hangi yolu seçeceğime bir hikayeyi oluşturmaya çalışırken, yani bir öyküye çevirmeye çalışırken bir hikayeyi ya da bir imgelemi. O yüzden gerçekten küçürek öykü onların içinde, nasıl söyleyeyim, tekne kazıntısı halbuki değil ama bana öyle geliyor yani. Çok ona çok seviyorum ben. Onu belki kayırıyorum ve zor ama o zevk veriyor işte. Hem okur için de öyle. Sevgili okurlar beni affetsin. Benim için de öyle.
O
Çok
zaman
güzel bir şey bu yani.
sizde bir şey şöyle mi oluyor? Bir şey anlatmak istiyorsunuz. Hangi tür daha elverişli olur gibi mi ilerliyor süreç?
Yani tabii öyküde şimdi genel anlamda bir öykü ruhundasın. Ben öykü yazacağım diyorsun. Ya da bazen parça parça hikayeler seni tetikliyor. Bir an tetikliyor. Okuduğun bir şey, baktığın, izlediğin bir şey falan. Notlar da alabiliyorsun ama masaya oturmak bir roman gibi olmuyor. Dur şimdi ben bir öykü kitabı yazacağım falan diye masaya oturmuyorsun. Roman öyle değil. Roman felaket yani. Ömrünün bir kısmını bölünmeden, onu becerenlere hayranım, bölünerek yapabilenlere, ama bölünmeden yoğun bir şekilde en azından belli bölümleri bağlayana kadar kendini esir ediyorsun orada. İnsanlıktan çıkıyorsun. Ama öykü öyle değil. Bak öykü hem okuru hem yazarı sever yani. Kısa konsantrasyonlar ister. Ama kısadan kastım bu bazen bir ay olur yani. O roman gibi değil anlamında söylüyorum. İstersen tuvalette de okursun küçürek öyküleri, ki tuvaletin, yatak odasının başucu kitabı da olabilir. Bu öykü yazmaya başladığın dönemi diyeyim, küçürek daha farklı kılıyor. Defterin farklı oluyor. O deftere aldığın notlar farklı oluyor. Bazen toparlamak için masa başına oturuyorsun. Bazen de hadi şunu hemen yazmalıyım, hemen toparlamalıyım diyerek küçürek öykü için masa başına oturuyorsun. Diğer işte öykü dediğimiz, novella dediğimiz şeyler için neredeyse roman gibi de çalışman gerekiyor. Hep bir korku var. Acaba bunu şimdi toparlamadan bırakırsam, ya en azından şu köşe başını dönene kadar çabalayayım şu öyküde demezsen, bir gün onu öylece bırakacağını, bir daha geri dönemeyeceğini ya da döndüğünde eski etkisi olmayacağını, o ruh halini bir daha yakalayamayacağını falan düşünürsün. Ama küçürek asla öyle değil. İstersen at, tut, kes, kırp, bir daha çoğalt, kırp. İşte 3 gün sonra bir daha bak, 15 gün sonra bir daha bak. Hatta yayına yollarken yarısını tırpanla at, ki çok yapıyorum ben. Ama övdüm küçürek öyküyü ya.
Peki, o zaman o boşluk için ne diyebiliriz? Şiir metin olarak nitelendirirsek.
Yani o bir o boşluk bir günlük aslında. Gün gün yazılan bir kitap. Roman böyle de olabilir iddiasında olan bir kitap yani. Ama roman böyle olabilir derken de madem bütün yazma disiplinleri, türler romanda bir araya gelebiliyormuş, o zaman bunu da yapmaya çalışan bir kitap. Hem bir günlük var içinde, hem anı kitabı gibi. Yani benim anılarım değil tabii, oradaki kahramanın günlüğü ve anıları. Hem dediğin şiir veya şiire kaçan metinler var. Hem meseller, kısası enbiya, roman bütünlüğündeki genel roman üslubu falan. O bambaşka bir laboratuvar çalışması. El yordamını asla bırakmadığım, ruhundan hiç kopmak istemediğim bir roman çalışması oldu.
Şimdi miyop özelinde konuşursak, 2014'te yayınlanan İS Odası'ndan sonraki 8. yılda galiba yayınlamış oldunuz sayabildiysem. Ben miyopu yaratım sürecinizi merak ediyorum. Aslında biraz demin konuştuğumuz şeylere de denk geliyor ama sizde nasıl oluyor? Bir rafta roman dosyanız, ikinci rafta öykü dosyanız sürekli sabit notlar mı alıyorsunuz yoksa bu yaz ben bu öykü dosyasına odaklanayım, onu bitireyim diye mi geçiyor zamanınız? Miyop'u nasıl hazırladınız? Acaba ortak bir tema olmasına hedeflediniz mi?
Yani bazen her ikisi de oluyor. Bazen oturuyorsun bir tema belirliyorsun. İS odası öyledir. İS odasındaki ana tema eldir. Bildiğimiz insan eli. O el kavramının bütün çağrışımları da kavramları da içindedir. El vermekten tutun işte el ele tutuşmaya kadar. Ve o yüzden kapağı da çok güzel oldu. Sevgili Aylin arkadaşım sağ olsun izin verdi. Çok güzel bir fotoğrafı paylaşmamıza. İS odası öyle oluştu. Miyop da aslında bütünsel bir küçürek öykü kitabı, genel bir tema içine kotarılmış bir kitap. Ama baştan öyle olduğunu söyleyemem. Kotarılması da hoş bir şey çünkü. Ne yapıyorsun? Küçürek öykü defterine notlar alıyorsun, öyküler yazıyorsun. Sonra o seni bir bakıyorsun çok fazla bir şeye doğru yazmaya başlamışsın. Sonra bir bakıyorsun aslında bir sonraki yapmak istediğin kitabın bölümüne de bir şeyler yazmışsın orada görüyorsun yazdıktan sonra. O zaman diyorsun ki ben dur bunu iki bölüm yapayım. Sonra başka kavramlar da girmeye başlıyor kendi başına. Yani Miyop'ta benim böyle böyle kotarılmış bölümlere ayrılmış öykülerim var. Küçürek öykülerim var ama genel olarak herhalde sonradan fark ettim. Günle ilgili, güncel olanla ilgili öyküler. Yani bugün yaşadığımız dünya, bugün yaşadığımız İstanbul şehri, bugün yaşadığımız Türkiye. O yüzden yer yer politik şeylere kaçıyor. Bir tanesini ayrı tutuyorum
Evet,
o
parçası
bölüm
benim.
olarak içinde.
Parça.
Evet,
Evet,
onu
değil.
ayrı tutuyorum. O. Ama genel olarak Miyop'ta güncel öyküler, küçürek öyküler olduğunu söyleyebilirim ana tema olarak.
Tamam, bir sonraki sorum da buydu. Parçası benim ayrı tutmak gerekir diye düşünüyorum ve en sona koymanız iyi bir tercih gerçekten. Miyop'ta parçası benim isimli son başlık dışında küçürek öyküler var dedik. Parçası benimi ayrı tutmak gerekir ve sona koymanız iyi bir tercih gerçekten. Öyküleri sıralarken özellikle küçürek öyküleri sıralamak daha zor olmuyor mu?
Yani bazen ne yapıyorum biliyor musun? Gece kelebeklerinde öyle yapmıştım. O kadar boğuluyorsun ki işin içinde. Eskisi yani gece kelebekleri benim ilk küçürek sayılır. Yani tam anlamıyla küçürek öyküler kitabım, öykü kitabım. O zaman daha acemiydim bu eleme konusunda, acımasız olma konusunda. Elden ele dolaştı. Sevgili Süleyman Bulut yazar arkadaşımdan rica etmiştim. O oturdu. Bir sıraya koydu. Ama Süleyman çok iyi bir kalpli bir insan olduğu için hiçbir şeye atmamış. Böyle 300-600 sayfaydı. Sonunda Necati Tosuner'e gittim. Necati abi sağ olsun kırmadı beni. Ya Necati abi şunu bir hani bir baksan nasıl sıralasam bir sıra var ama yarısından belki kurtulmak lazım falan. Necati abi şahane bir şey yaptı. Çok güzel okumuş. Ben de dosyanın üzerinde bir sürü kırmızı çizgiler, iptal işaretleri, bir sürü notlar bekliyorum. Verdi tertemiz. Dedi ki az sözün gücünü gözeterek bunu sen kendin elersin dedi yani. Ağırlığından kurtulursun dedi kendin dedi. Çok doğru bir şey yaptı. Ve ben oturdum o kitabın üstünden dörtte birini atana kadar kalkmadım. Artık kılına dokunulmayacak hale getirene kadar çalıştım. Bayağı inceldi. O zaman öğreniyorsun zaten. Zaten yazarlık hayatım boyunca bize şu öğretildi. Reklam yazarlığı yaptığım için birinci kural, yazdığına aşık olmayacaksın. Yazdığına aşık olursan hem eleştirileri kaldıramazsın hem de objektif bakamazsın. Bu edebiyat için çok geçerli diye düşünüyorum ben. Yani aşkla yazabilirsin ama yazdığına aşık olamazsın.
Evet.
Gece Kelebekleri bunun ilk antrenmanlarından biri oldu benim için. Sonra Miyop'ta daha kolay oldu. Miyop'ta bayağı attım yani, daha oluştururken attım. Bazen de şöyle yapıyorum, hani ihtiyaç listesi gibi. Var ya, alışverişe gideceksin, biz evde yapıyoruz, bütçemiz belli. Lüks mü, ihtiyaç mı? Acil mi, zamanı var mı? O zaman öykü kitabı daha rahat eleniyor. Hatta öykülerin kendisi de öyle. Bu kelimeye ihtiyaç var mı? Bu paragrafa gerek var mı gibi. Sanırım sorunu cevaplayabildim, değil mi? Ben
Evet,
konuştukça
evet,
unuttum
evet.
şimdi.
Teşekkür ederim cevapladınız.
Rica ederim.
Bre adlı öykünüzde sevdiğiniz yazarları konuşturuyorsunuz. Bazıları Bilge Karasu, Hulki Aktunç, Necati Tosuner. Edebiyatta usta çırak ilişkisine önem verdiğinizi biliyorum. Hulki Bey'i ustanız bellediğinizi, Necati Bey'e de bu kitabınızın başlangıcında bir teşekkürünüz var. Sizce günümüzde böyle bir süreç var mı yazarlar? Yazmaya başlayanlar arasında. Mesela sizin yazmaya çalışan insanları desteklediğinizi biliyorum. Bir dönem dersler verdiğinizi de biliyorum. Bu podcast'i dinlemekte olan yazar adaylarının bir şeyler öğrenebilecekleri ustalara ulaşmaları için neler söylemek istersiniz? Yani günümüzde yapay olmayan organik bağlar kurabilmek mümkün mü ustalarla, yazarlarla sizce? Ya da
Hani şöyle söyleyeyim, ben çok
O
pardon,
devir
bir şey
başka
daha
bir devir
söyleyeceğim.
miydi? Sizin yaşadığınız, Bilge Karasu ile tanıştığınız, Hulki Bey ile çalıştığınız.
Aslında bu benim şansım. Hayatta insandan yana hep şanslı olmuşumdur ben. Seninle şu an konuşmamız bile bunun bir örneği bence. Yani sonuçta Beykoz'da kendi başına okuyan, yazan bir yazar adayıydım ben. Yalnızdım. Hiçbir zamanda hani birinin himayesine girmedim ya da birilerinin müridi olmadım. Sevmem böyle şeyleri. Yani ustalarla pek karşılaşmadım açıkçası. Çok sonra oldu bu. Kendimi buldum diyeyim. Ondan sonra, kitaplarım basıldıktan sonra. Belki öncesinde yüzüme bile bakmazlardı. Bunların içinde yüzüme bakan tek kişi Hulki Aktunç'tur. Kitapsız bir yazar olarak tanışmam ilginçtir onunla. O da rastlantı. Kendi kendime ben onları hatmettim diyelim. Bütün yazdıklarını okudum falan. Bir gün artık 18-19 yaşlarındaydım ama hayat sürükledi. Hani oturup da dur, ben şimdi bugün şehir tiyatrolarının olduğu yere gideceğim. Gençlik günleri var orada. Orada Hulki Aktunç söyleşi yapıyormuş. Panele katılıyormuş. Onu orada kıstıracağım demedim ama gördüm. Bir saat öncesinde gördüm. Saatini öğrendim ve orada gittim onu dinlemeye. Ama işte öyle olmuyor. Yani bir anda hayat, işte birkaç soru sormuştum. Hayatım, yani benim hep çekinik bir insanımdır yani. Sonra işte oradan geçip salonu terk ederken alkışlar arasında nasıl becerdiysem o cesareti gösterip yazdıklarımı sizinle paylaşmak isterim falan dedim. Herhalde birkaç sorduğum sorudan hoşlandı ki, ya da hep öyle olduğunu söylüyorlar Hulki abinin. Hiç beklemeksizin, duraksamaksızın kartvizitini verdi, bul beni dedi. Kartvizitinde adresi, telefonu, iş yeri falan. Öyle gelişti. Tabii 3 ay sonra ben, 6 ay sonra falan arayabildim, randevu alabildim, gittim ama karşısına oturttu. Hiçbir zaman küçümseyici bir tavır takınmadan yazdıklarımı göz gezdirdi. Kimi dosyama aldı, götürdü. Uzun süre kitapsız bir yazardım. Sen bunları çok seviyorsun. Kitapsız yazarlara çok ilgi duyuyorsun ve çok çok hoşuma gidiyor
Unutmamışsınız.
bu. Hani şu laf var ya. Efendim?
Unutmamışsınız. Teşekkür ederim. Çok yıl geçti.
Yani çünkü şey önemli. ne bileyim şimdi yazar ismi vermeyeyim, kızıyorlar. Adam bu kadar başarılı olmuş bir romanı 15 yıl boyunca evde tek başına yazmaya çalışırken, bir sürü şey yaşarken yazar değil mi yani? İlla o kitap basılınca mı yazar oluyoruz? Genç yazar arkadaşlarla hep bunu konuşuyoruz yani. O kadar çok kitapsız yazar arkadaş var ki beni heyecanlandıran, bana ilham veren, eve gidince yazma isteği uyandıran. Bunu en yakından editörler yaşıyor bence. Binlerce dosya geliyor onların eline. Düşünsene yani. Ben yapmak istemezdim tabii kendime zaman kalmasın diye ama editör yazarlar benim için çok saygı değer oluyorlar. Yani hem üretken bir yazar hem de iyi bir editör olmak başlı başına çok zor ve önemli bir şey. Yani toparlarsam o dönemle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu dönemi de hiç bilmiyorum. Benim bildiğim bu dönemle ilgili şey Twitter ve Facebook gibi, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında bir şeyler olduğu takip edebildiğim kadarıyla. Onlar bir şekilde tanışıyorlar ve anladığım kadarıyla sosyal hayatta da görüşüyorlar. Kendi içlerinde fraksiyonlar da var. Böyle ben kitapçı gezemediğim bir hayat dönemine girdiğimde oradaki bütün birbirini öven insanların kitaplarının notlarını alıp online olarak sipariş verdiğimde büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yani o kadar güzel şeyler söylüyor ki hakkında o kitapları aldım hepsini çok para harcadım yani. O zaman oğlum küçüktü ya dedi sen dedi niye eski yöntemle gidip karıştırıp kurcalayıp yapma bir daha bunu dedi. Madem bu kadar üzüleceksin dedi. Yani öyle şeyler de yaşadım. Ama çok dinamik yani hoşuma gidiyor benim işte bilmem ne ödülleri ön listesi açıklandı deniyor. Oradaki yazarların birçoğunun kitabını okumamışım. Çünkü daha ilk kitapları ya da adını duymamışım. Ne kadar güzel. Orada bir dinamizm var. O dönem belki bizim dönemimizle aynı değil ama belki daha iyi, daha dinamik. Çok bir şey söyleyemeyeceğim içinde olmadığım için. Ama biz artık genç yazar değiliz. Onu görüyorum yani. Yaşar abi yaşarken Yaşar Kemal abi hala genç yazar mı diyorsunuz? Biz ölene kadar diyordu. Hala genç yazar olacaksınız. Biz öldükten sonra bakarsınız falan. Nihayet genç yazarlar arasında anılmadığımızı görüyoruz. Mutluyuz birkaç arkadaşımla da.
Ya ama sizde bir farklı bir yan da var. Hani sizi tanıdığım için sizi tanımayanlara bunu söyleyebilirim. Zaten Ekşi Sözlük'te de sizin için Vikinglerin Kralı isimli arkadaşımız şöyle yazmış. Kendisiyle bir kez oturup konuştuysanız bağımlılık yapabilir. Gerçekten de öyle. İletişim yeteneğiniz çok kuvvetli. Özellikle yazmaya ilgi duyanlarla mı böyle bilmiyorum. Her zaman böyle biri miydiniz? Yoksa sizce insanlarla anlaşmakta böyle geliştirilebilir bir şey mi? Yani çok mesela Hulki Bey'le tanıştığınızda çekingen olduğunuzu söylediniz. Ama şu anda gerçekten sizle sohbet etmek çok keyifli. Sadece benim için değil, görüyorum başkaları için de.
Yani şöyle söyleyeyim, at sahibine göre kişner var ya, şimdi ben Hulki abi de tutukluğumu atabildiysem ya da Necati Tosuner'le ki serttir ha kendisi hiç bakma öyle şirin göründüğüne. Necati abi affetmez. Feridet Köhel'e altına edersin yani. Suskunluğu yeter adama yani karşısında. Bunları da böyle sanki onları tanıyormuşum da övünüyormuşum gibi değil. Ne bileyim şans ama şanssızlık diye de düşünebilirsin. Yani Yavuz Turgul'la çalışmak çok büyük bir şanstır ama büyük de bir cezadır aslında. Çalıştığım için çok mutluyum. Ama bir de bana sor yani öyle bir şey. Onların hepsi belli oranlarda karşındaki genç adaya yüzü kızarmayacak zaman boşlukları vermiştir. Bana vermişlerdir. Yani.
Çok güzel bir
O
söz.
zaman bir rahatlıyorsun. Biraz daha kendin olabiliyorsun.
Yüzü kızarmayacak zaman
Kendim
boşlukları.
olamamak.
Bayıldım.
Evet, bırakırlardı yani. Sağ olsunlar. Kendin olabildiğin anda sen onun karşısında kendini daha iyi ifade ediyorsun o elbette. Ve safça da olsa sorularını sorabiliyorsun ya da işte bir şeyler söyleyebiliyorsun. Ben bunu genç arkadaşlarla, yani hiçbir zaman da onları genç gibi görmeyip ben onları kendim gibi gördüğüm için bir gün toslayacağım bu duvara tabii. Sanki aynı yaştaymışız gibi düşünüyorum sohbetlerimizde. Ama bir şey daha var. Asosyal adamlar benim gibi o tür sosyal ortamlarda kendini aşıyor, yani iki duble rakı içmiş gibi oluyorsun. Gevşeme, onlarla goy goy, goy goyu çok seviyorum onlarla. Ve güzel oluyor yani. Sen de bir şeyler öğreniyorsun. Çok şey öğreniyorum ben. Havadan sudan da konuşuyoruz. Ki ben hiç öyle edebiyat gurusu iddiası olan bir adam değilim. Yine kendimce cevaplar veriyorum ama en zevklisi birlikte oluşturduğumuz metinler, türler arası yolculuklar falan oluyor. Onlar sayesinde olduğunu düşünüyorum. Hani ilişki iki kişiliktir ya, biraz da onlar sayesinde oluyor. Onlara teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ederiz çünkü böyle bir iletişim imkanı çok rastlanan bir şey değil bence. Bunu söylemek istiyorum. Kitapla ilgili son bir sorum var sanırım. Daha çok sorudan çok Orhan Pamuk'un bir ayrımı vardı, saf ve düşünceli okur diye. Bu saf okur soru yorumu olacak. Böyle söyleşilerde belki çok rastlanan bir şey değil ama ben Miyop'ta en sevdiğim öyküleri sıraladım. Artık geçti, zincirli ayna, kapının ardında, çeşme başı, telkari, kaçak ve parçası benim isimli uzun öykü. Beni Miyop'ta şaşırtan en çok şey bugün bahsettiğiniz o güncellik teması. Yani genelde özellikle Küçürek'te belki böyle politik olabilecek ya da günümüze ilişkin şeyleri çok rastlamak yerine başka bir yol tercih ediliyor diye ben okuduklarımda denk geldim. O yüzden bu kitabın teması o açıdan farklı geldi bana. Soru değil, benim yorumum oldu. Miyop'la ilgili son söyleyeceğim buydu benim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ya gerçekten ben şaşırıyorum böyle sohbetlere. Çünkü sıraladıklarını not alabildiğim kadarıyla yani bunları beklemiyorum ben genelde.
İlginç.
Senin hoşuna git. Evet ya, bu işte bu çok güzel yani. Oraya bir şey koyuyorsun. Birisi onun karşılığını görüyorsun yani. Bilmem gerekmiyor. İlla bunu duymam gerekmiyor. Ama sen onları yakalıyorsun. Orada çok hoş bir şey oluyor. Ben hala bazılarının didaktik olduğunu düşünüyorum. Hayatta en sevmediğim şey o, didaktik olmak. Çok konuşmak da bunu getiriyor. O yüzden az söze mümkün olduğunca sığınmaya çalışıyorum. Özellikle Miyop gibi kitaplarda. Başka öyküler var benim hiç hoşuma gitmeyen. Bir okur editör arkadaşım da tam tersi, bunu atarsan yazık etmiş olursun. Hayır, asla bunları atmayalım diyor. Kalsın diyor. Bazısı var. Yani sen onu aslında çok da anlamlandırarak yazmamışsın. Yani o kadar çok anlam içerdiğini düşünmüyorsun. Açılımlarının olduğunu düşünmüyorsun. Fakat işte mesela en büyük okurlarımdan biri olan Melis'ten sonra, eşimden sonra oğlum Ali öyle şeyler söylüyor ki basıldıktan sonra okuduğu o, şaşırıp kalıyorsun. Yani adam 17 yaşında ama işte 77 yaşın yorumunu yapıyor sana. İşte yazmanın da bir yandan hani çilesinin ötesinde güzel yanı da bu olsa gerek. Tabii ben burada parçası benim Küçürek uzun öyküsünü ayrı tutuyorum. Orada baya bir saydırma var yani. Ben oturdum orada. Bir dakika okur, sen şurada bir nefeslen. Bunu ben bir solukta sana söyleyeceğim diye kaleme aldım. Çok fazla katmadım okuru işin içine. Bilmiyorum, sen öyle düşünüyor musun? Nasıl aldın o öyküyü?
Evet, ben de öyle düşündüm. Daha çok nasıl denir?
Dinlesin istedim yani okur. Bir şu hikayeyi bir dinle. Benden
Evet.
dinle istedim.
Özellikle bu Ölsem de Gam Yemem'in korkudan ölüm kısmının çıkmaması filan. Onları çok çizmişim. Oyuncak ayılar, onları çizmişim. Evet, yani böyle bu kadar çok küçürek öykü okuduktan sonra bu da küçürek uzun öykü diyorsunuz ama bu şekilde sadece sizin istediğinizi söylediğiniz dediğiniz okuru daha az kattığınız bir metin olması da çok çok iyi bir zamanlama bence.
Ya olay da öyleydi zaten. O yüzden başka çarem yoktu açıkçası. Çünkü çok değişiyor. Toplumsal olaylarda, bütün ülkeyi etkileyen toplumsal olaylarda, felaketlerde, katliamlarda, en basit olayda bile artık görüş ayrılıkları çıkıyor. Yani bir anı ya da bir duygu sinsilesini ne dersin Melisa? Bak şöyle bir küçük notum var ya da zarf atmak. Sana küçük bir zarf atarak seni orada işin içine katmak söz konusu olduğunda o toplumsal olaydaki bakış açılarımız hep güdümlü olduğunu düşünüyorum. Benimki de dahil.
Ezber,
Bambaşka bir yerlere gidiyor. Yani ortak sonuca varamıyor. Parçası benim de bunun olmasını istemedim açıkçası.
evet. O yüzden.
Kendi hikayemi kendi gözümden, kendi duygularımla açık açık. Tabii ki bir kahramanın anlatımıyla bir kahraman. Ben o öyle biri olamam zaten. Olduğu gibi lütfen bir dinle bakalım, bir de böyle dinle diye yazdım.
Sizce yazmayı çok seven biri bir gün yazmaktan vazgeçebilir mi?
Yazmayı çok seven biri.
Yani bir yazar
Doğru
diyelim.
mu?
Evet, yazar
Doğru
diyelim.
mu
Sadece
anladım?
yazmayı çok
Felsefi.
seven demeyelim de yazar olmaktan hoşlanan biri. Çok tutkuyla yazan, kitapları yayımlanan bir gün tamamen vazgeçebilir mi sizce?
Yazmayı seven biri kesinlikle vazgeçebilir. Ben öyle biri değilim. Yazmakla ilgili sıkıntıları, dertleri olan yazmak hep ona sıkıntı vermiş, bir sürü dert vermiş bir insan olarak zor. Çünkü zaten itişeceğim bir şey o. İtişip kakıştığım bir şey. Zevk için, keyif için yazan ya da bundan gerçekten zevk alan insanlara hep hayran oldum. Yani ben mesela işte bir dönemi var dosyanın sonlara doğru artık oluşturmaya başladığımda. Oluşturduktan sonra bir de yayın evine göndermeden az önce başlayan ve yayın evindeyken de hep yoğun bir şekilde hissettiğim duygu o da değersizlik. O dönemlerde yani yazdığım her şey değersiz, bu kadar kitabın üstüne bu kitap hiç olmadı, daha da değersiz falan diye düşündüğüm dönemlerde tamam artık bu son olur ya baksana zaten çok kötüydü. Şimdi yayın evi de inşallah kabul etmez falan
Bu ne
dediğim bir
zaman
dönemde böyle
doğmadı?
düşünüyorum. İşte bütün kitaplarda yaşıyorum ben bunu.
Gerçekten mi?
Tabii. Yok. Çok kötü bir şey o. Yani iyi bir şey diye düşünmüyorum. Çünkü kötü bir duygu yani. Vedalaşmak işte bu aslında belki. Hani artık senden çıkıyor ya. Korku var içinde, kaygı var, bir sürü şey var. Yazarken bunlar yok ama vedalaştığında tamam artık bir daha hera baksana. Yayın evinden de şimdi inşallah iyi bir cevap. Zaten 2 hafta oldu cevap gelmedi falan. Böyle saçma sapan çocuksu şeyler. Ama o dönem yoğunlaşıyorsun. Tamam artık bir daha yazmam diyorsun. Ya da çok doygunluğa ulaşıyorsun. Ya diyorsun ulan benim yazdığım herhalde en iyi kitap bu oldu diyorsun. Yani hay Allah şimdi ben ne alt edeceğim? Bundan sonra ben ne yazsam olmaz. Bırakayım en iyisi diyorsun. Ama öyle değil işte. O seni bırakmıyor yani. Nadas'a çekilebilirsin. 15 yıl hiçbir şey yazmadığını düşünebilir insanlar. Hatta bunun 15 yılı sen hiçbir şey yapmamış olabilirsin. Ama o ara bir şey oluyordur yani. Birikiyordur. İster istemez kaçamazsın bundan yani.
Evet, siz uzun,
Sportman beden
pardon.
söyle canım.
Siz uzun aralar da veriyorsunuz zaten. O da benim çok takdir ettiğim bir şey. O aralar
Yani bilmiyorum takdirlik bir şey mi ama
yani
ya birçok
böyle hani zamanını bekliyorsunuz. Yapayım diye değil de öyle okura öyle geçiyor diyelim.
Yani o zamanı beklemiyorum inan bana. Çünkü her o zaman benim için hiç doğru bir zaman olmuyor. Hay Allah vermesem mi, yollamasam mı diyorum. Ama birkaç yazar arkadaşım geçmişte de, kimisi şimdi yaşamıyor. Seyhan Erözçelik mesela, gülüyordur bana şimdi. Hep şunu derdi yani, oğlum 3 yılı geçirme. Lan bu şey mi yani? Ne bileyim,
3 yıl kırılmış.
kazak örmek mi yani? Hayır. O öyle, ne demek istediğini anlıyorsun. Sen de ben de anlıyoruz da işte o ara benim işime gelmiyor. Yani senin 3 yıldan fazla lüksün yok bir kitap yayınlamak için. Şimdi bak, sana başka uzamadıysa başka bir şey
Yok.
söyleyeyim. İstemeye istemeye, hadi şu bölümü tamamlayayım. En çok romanda yaşıyorum bunu. İstemeye istemeye şu bölümü tamamlayayım diye masaya oturuyorsun ve aslında çok az fikrin var. Ama ne yazacağını maalesef biliyorsun yani. O bölüm işte belli yani. Anacığım neler çıkıyor? Yani masaya istemeyerek oturduğunda, yazmaya başladığında, bitirdiğinde diyorsun ki ya vay anasını, yani demek bunlar bende varmış. Bir anda ortaya çıkıyor. Gerçekten şeyi de görüyorum. Hani anlatacağım çok hikaye var, hiç halim yok var ya, hani onun tezatını görüyorum yani. Masaya oturup çalışmaya başladığında olmayacak şeyler çıkıyor. Onları yok etmek ya da onları düzeltmek, iyileştirmek senin elinde elbette. Ama gerçekten yazmadan yazar olunamıyor. Onu biliyorum. O kadar ara zaman koymak bazen hayatın getirdiği bir şey oluyor. Kemik şey Kıyıda romanı 15 yılda yazıldı. 15 yılda basıldı. 15 yıl sonra basıldı. Yani bazen hayat bunu getiriyor. Bazen hikayenin ya da metnin seninle olan itişmesi, bir seni yeniyor, sen onu yeniyorsun, bir türlü finale gelemiyorsun ya da arada bir rahatsızlığın var, onları toparlamaya çalışıyorsun. Ama bu doğru, yani ne kadar doğru, işte bu kadar bekletmek doğru. Çekmecede mutlaka bekletirim. Hani sıcağı sıcağına o heyecanla, o hevesle birileriyle paylaşmam. Bırak yayın evini, herhangi biriyle paylaşmam. Ama onun da bir süresi var yani.
Ne
Bizim
kadar
bir
mesela sizin
disiplin,
için?
yani kitap 6 aydan önce gitmez başka birine. 6 ay bende durur. 6 ay ama ben bakmam ona. Çekmecede durur o. Tamam artık dediğimde ama. Tamam bu. Artık tamam bu. O heyecanla gidip birilerine vermem. 6 ay, minimum 3 ay asla yüzüne bakmam. Ondan bir soğurum, uzaklaşırım. İşte zaten belki yayın evine yolladığımızdaki dönemde de soğuduğumuz için öyle düşünmeye başlıyoruz. Sonra elini alıyorsun, hiç beğenmiyorsun. Ya kitap basılıyor, ikinci baskısı geliyor, ikinci baskısını beğenmiyorum. Sanki ikinci baskıda her şey değişmiş yani. Öyle gelgitlerin oluyor. Bunları içine girdiğin metnin dışına çıkma süresi, kimisinde belki bir aydır bilmiyorum. Ama bende biraz uzun sürüyor. Çok sağlıklı oluyor. Sonra gerçekten acımasızca bakabiliyorsun, üzerinden geçebiliyorsun.
Peki
Ne
aklı
işe yarıyor bu bilmiyorum.
bir işe
Aklına?
aklıma gelen şu ilk kitabınız birçok kitabınız yayınlandı. İlk kitabınız yayınlandığı zamandan bugüne kitap çıktıktan sonra yapılan şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söyleşiler, çıkan yazılar ve bunların duyurulma şekli o kadar değişti ki. Mesela ben görüyorum siz
Evet.
Miyop'la ilgili bir şey paylaşmıyorsunuz. Bunu bilerek yaptığınızı düşünüyorum. Bunlarla ilgili fikirlerinizi çok merak ediyorum.
Yani bu sorduğun soru zor bir soru. Politik cevap mı versem, bütün içtenliğimle mi cevap versem, yoksa işte orta yol mu denesem falan. Yani bir ilk kitabımdan itibaren karşı eleştiri, karşıdan gelen eleştiri, yazılı veya sözlü, bir yerlerde haber olması falan, bunlar benim kendim üzerinden gözlemim gittikçe azaldı. Bunda tabii ki medya olanaklarının değişimi de söz konusu. Okurun kuşak olarak değişmesi de söz konusu. Yayın evlerinin bulunduğu şartların değişmesi de var. Yani şimdi bir kere ben şunu gördüm. Ben ne edip okurluğumu hep dergilerle geliştirdim. az ya da çok fark etmez ki çoktu. Hep dergi tüketerek yani günceli de sonra gazetelerin kültür sanat sayfaları tercümanı bile dahil ediyorum benim gençliğime denk gelir. Onun bile kültür sanat sayfaları bulmaca sayfaları olduğu gibi çok renkliydi yani. Karşılıklı eleştiri atışmaları falan. Dergiler bu işlevi çok iyi görüyordu. Hem güncel olarak hem de kalıcı olarak hala sakladığım dergiler var. Zincir eleştiriler. Yani bir de işte Fethi Naci'sinden bir sürü Mehmet Fuat'ına kadar onların eleştirdiği bir yazar olma şansım da vardı. Genç yazar bile olsam. Bir sürüsünü de küstürdük yani. Semih Gümüş eleştirmen kardeşim niye roman yazıyor falan diye adamın üstüne yürüdük. Yani şimdi o bu kadar eleştirmesinin karşında romanı bu mu yani falan yaptık. Çok ayıp yani. Çok çok acayip şeyler oldu. Bu sosyal medyanın sağladığı olanakların içinde bazı kötülükler de yaptık biz insanlara. Eleştiri grubu var mı yok mu? Kitap eleştirisi mi, kitap tanıtımı mı? Ya bunları artık söylememe gerek yok. Ne olduğu belli yani. Jürilerdeki isimler okur olması yeterli mi? Bunların çok iyi okur olması, bir jüri üyesi olmasına yeterli mi gibi şeyler. Bir sürü bir sürü. Karşılığını bulan mecra azalmaya başladı. Ama başka bir taraftan da acayip gelişti. Yani şöyle söyleyeyim. Twitter'da senin 5000 tane takipçin var. Facebook'ta da işte 2000 tane takipçin var. Bunların yarısı like'lıyor, retweet ediyor, bilmem ne yapıyor falan. Bu hesaba göre okudum çok güzel diyor falan. O şu anda 5 baskı yapması lazım o kitabın. O karşılığı yok. Senin kişisel hesabınla, çevrenle edebiyat çevresi bazen örtüşmüyor. En yakın dostun senin o kitabını almıyor, övüyor, like'lıyor, ay çok sevindim diyor. Orada başka bir şey var yani. Yayın evleri eleştiri yazdırmaya ya hala kaldıysa işte birkaç tane dergi veya gazete ekinde ya da işte sanal gazetede haber ve yorum yazdırmaya çalışıyor. Ya ben bu tür şey, ben reklamcıyım, eski reklamcıyım, hala bir takım yöntemler biliyorum, dijital reklam nedir biliyorum ama bunlara kalkışmıyorum ki. Onlar benim işim değil diye düşünüyorum. Utanıyorum hatta kendi hesabından paylaşmaya.
Evet, bu
Ama
çok
en son
ilginç.
örneğinde, senle konuştuk hatırlıyorsan. En son örneğinde dayanamadım yazdım da altına yani. Bir arkadaşım, yazar arkadaşım. Çok sevindim, bana sürpriz oldu. 2 ay, 3 ay oldu kitap
3 ay
çıkalı.
oldu.
Yayın evi elinden geleni yapmıştır eminim işte. Birkaç dergi ekinde ilan çıktığını söylüyorlar. Ben İstanbul'dan uzakta olduğum için 100-150'yi de özledim açıkçası bir kitapçıda karşılaşmayı. Türkiye'den uzakta olunca böyle oluyor yani. O 100-150'lik sosyal mecrada karşılığını bulmuyor açıkçası. Yazar arkadaşım bunu görmediyse, benden duyuyorsa, öbür taraftan da benden duyan dostlarım o kitaba ulaşmıyorsa, ya orada benim uğraşmamı gerektirecek bir şey yok demektir. Her kitap ses getirecek, her kitap bir karşılığını bulacak demek değildir. Yanlışlıkla ya da bilerek ödül aldığında üzerine ilgi çeken kitaplar başka. O zaman yani şimdi Sait Faik ödülünü en son alan yazarımızın adını ve kitabının adını ansak kaç kişi acaba cevap verebilecek ya da o kitabı edinmiş olacak? Ki bu arada Sait Faik ödülüne kitaba verildiği için hala minnettarım. Doğru buluyorum yani yazara değil. Böyle böyle sen de kendini çekiyorsun. Yani şeyi eleştirmiyorum. Ben onları anlamasam da hak veriyorum açıkçası. İşte bu bir tasarlanıyor yani. Bu bir kampanya gibi işte. Buna en büyük, en çok satan yazarlarımız da çok önemsiyorlar. Başını çekiyorlar. Genç bir yazar arkadaş ne yapsın? Yani internetten duyurmasın mı? Ama şunlar beni yadırgatıyor yani. Sıkıntılı sıkıntılı konuşuyorum. İşte ilk cümleyi yazdım. Kafamda bir roman var. O romanı bitireceğim. İşte 9. paragrafa geldim. Bir gün şöyle bir dergi çıkaracağım. En sonunda işte bitti nihayet. Bilgisayar ekranından pikselli bir şey kitabın başlığı. Yani anlamıyorum ki bunu. Bugün işte hıçkırdım.
Tamam,
Ya
sizden
bu da
bunları
başka.
yapmanızı beklemiyoruz ama en azından yani bir yazı sizin hakkınızda bir şey olduğunda onu da duyurmamayı tercih ediyorsunuz. Bu yaklaşımınız gerçekten şu an başka hiçbir yazarda olmayabilir diye düşünüyorum.
Yani karşılığını bulacağını düşünmediğim için gerçekten Melisa. Yani
Evet.
şimdi sana burada söyleyeyim. Kontür diye bir yayın evi, Fransa'da olan bir yayın evi. 2023 yılında Hodan romanını Fransızca'ya çeviriyor.
Ne güzel bir
Basıyor Fransızca
haber.
olarak. 2 yıldır
Tebrikler.
bu haber var bende. Ne işe yarayacak bunu ben köşemde Twitter'ımda paylaşsam? Ben şunu bekliyorum. Bir gün o Fransızca'ya çevrilecek, o kitap basılacak. O bir şekilde o mecrasından o yayın evi bunu basacak ve duyuracak. O yayın evini duyan Türkiye'deki kültür, edebiyat, sanatla ilgili haber veya işte şey kaynakları, siteler neyse, oradan o haberi alacak, yayacak. Bana da onu biraz gülümseyerek ve utanarak like'lamak düşecek. Yani hadi bir de zorla, silah zorla retweet yapayım. Ama şimdi işte az önce Fransa'dan aradılar. Mükemmel Fransızcamla onlarla konuştum. Kitabımı işte çevirecek. Ya sonra bir hafta sonra iyi gidiyor çeviri falan mı yapayım yani?
Sizi
Bu
anlıyorum.
gerçek gelmiyor bana açıkçası. Doğru gelmiyor yani. Şeye her türlü kötü düşünceye rağmen ki ben pesimist bir insanımdır. Hani işte günümüzde kalıcı edebiyat var mı? Kitaplar işte yaşayacak mı? Bir gün bugünümüzün genç yazarları ileride ya da yazarlar yaşayan yazarlarımız hani bir Sait Faik gibi işte Oğuz Atay gibi Bilge Karasu gibi anılacak mı? Artık bu kalmadı. Yani bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Kalacak tabii. O insan okur var oldukça, iyi nitelikli şeyler tüketen ve üreten insanlar var oldukça bir gün o meraklı Feyyaz Kayacan'ı nasıl yakalıyoruz, buluyoruz? Asaf Halet Çelebi'yi nasıl yakalıyoruz, buluyoruz? Bu da olacak. Ben onların bunun içinde var mısın, yok musun? Bugün attığın tweet orada ne kadar geçerli olacaksın? Hiç bilmiyorum yani. Geçerli olmayacak tabii ama o olacak. Bir gün o saptamalar yapılacak.
Bu bir
Bugün
duruş.
söylediğiniz
Evet, pardon.
o kendi duruş, evet, kendi duruşunu sağlayacak o neyse o. Yani yazarın kişiliğinden bağımsız. Yazarın kişiliği beni ilgilendirmiyor yani. O kitap, o yazarın duruşunu sağlayan kitaptır yani. O kitap veya kitapları bir gün bunu yapacak. Ama onu yapacak olan şey de yaşayan insanlar, okurlar olacaktır yani. Bir gün onu keşfedecek, bulacak. Sosyolojik şeyler de olabilir. Bugün yaşadığımız şey gibi. Kürk mantolu Madonna niye bu kadar çok satıyor? Neden? Yani ben bilemedim, bulamadım şöyle bir yazı, eleştiri. Bir sürüsünü okudum. Atlamış olabilirim. Beni düzelti ya da düzeltsin arkadaşlarım. Neden bu yazarın kitapları bir anda son 20 sene içinde, son 15 sene içinde acayip satar oldu, çok ilgi görer oldu? Niye? Bunun cevabını sosyolojik olarak verilmesini isterim yani. Acımadan. Kendimize de acımadan, okuruna da acımadan. Yazarı zaten yapacağını yapmış. Bu bir sosyolojik dönem yani. Tektonik bir şey. Bir genç şey var, okur kitlesi var. Belli bir şeyle sosyolojik yapıdan mezun oluyor, yetişkin oluyor ve sonra onun inançlarıyla örtüşen, özgürlükçü bakışıyla ölçüşen bir yazarı keşfediyor. Adamı katletmişler. Adam hoşgörülü bir adam. Yazdıklarına bakıyorlar. Yani şimdi Kürk Mantolu Madonna'nın niteliğini tartışacak değilim ama öyle bir hale getiriyor ki o kuşak, o dönem sosyolojik yapı kitabı bir ne bileyim Bilge Karasu kitabıyla eş değerde konuşmaya başlıyoruz falan. Anlatabiliyor muyum? Bu
Evet.
da olacaktır mutlaka.
Evet, bu
Halbuki
kıymetli
bir
bir duruş. Sizinki de kıymetli bir duruş. Sadece nasıl
bilmiyorum ki.
anlatacağınızı merak ettim. Teşekkür ederim. Ben bir de şiire de, yani şiir hakkında konuşmak istiyorum sizle. Doğan Yarıcı'nın 95 yılında yayınlanan bir de şiir kitabı var. Müthiş çizimler var içinde. Mehmet Koyunoğlu'nun çizimleri. Acaba yayınlamasanız da o yıllardan sonra hiç şiir yazmadınız mı? Çok merak ediyorum.
Yani şimdi yazdım tabii canım. Ama şu o kitabın Aşk Vesair'in hikayesini sana anlatmıştım.
Evet,
Hani bir
bir o
yerlerde de
dinleyenler de
söylemiştim.
tamam.
Ha, dinlesin o zaman. O şöyle oldu. Ben o şiir dosyasını oluşturup sevgili Mehmet Koyunoğlu, gravür ustası, ressam, çok yakın dostum Mehmet Koyunoğlu'na verdim. Atıverdim kucağına. O bir şeyler çizecekti şiirlere bakarak. Ondan sonra da onu bir desen kitap şey şiir desenli şiir kitabı olmaz desensiz diye konuşulur ya o hale getirecektik. Şiir Atı yayınlarından da basacaktık. Nitekim Mehmet gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde her şiirin karşılığını ama dosyanın üzerinde ağaç gölgesinde oturup o ince ince çalışmış, çizdi bunları. Ben ondan 10 yılda bekliyordum. Ama o hemen yapıverdi. Sonra onun çizdiklerinden ben etkileşimle şiir sözü vermemiştim ama bir şeyler yazacaktım. Yani işte şiirimsi metinler olabilir, kısa metinler olabilir. Ben bunu yaptım. Mehmet'in desenlerinden metinler oluşturdum. Şiir diyebilirim. Fakat şöyle bir şey oldu. Şiir Atı'ndan yayınlandıktan kısa bir süre sonra Mehmet'i kaybettik. Çok apar topar gitti yani. O tabii çok etkiledi beni ve zaten şeyin de anlamsız olduğunu düşündüm. Yazdım ben şimdi bunları. Sonra Mehmet bunları çizemeyecek ki benim yazdıklarımı o da çizecekti. Böyle devam edecekti kitapta. Belki çizgi romana bile giderdi, bilim kurguya bile giderdi. Böyle bir projeydi o. Bıraktım ben. Küsmedim ama bıraktım. Fakat şiire karşı şeyim var, bir zayıflığım var benim. Şiirle ilgili böyle saçma sapan bulunan düşüncelerim var. O da şöyle, bir şair olmadığımı düşünüyorum. Çünkü şair olmak bir yaşam biçimi diye düşünürüm. Bir ruh halidir. Çok kutsal bir şey yani, şair olmak yani. Şair hissetmek, şiirini öyle yaşamak, kendini şiire adamak. Hani ben türler arası kendime öykücüyüm dediğim için, türler arası yolculuğum için de en çekinik, en böyle şey olduğum, altında bile ezildiğim tür şiirdir. Usul usul, gizli gizli bir kenara atıyorum. Epey var. Onları dönüp öyküleştirmiyorum ya da başka bir şeye çevirmiyorum. Aa, bakarız bir gün. Daha hani şu anda onlarla ilgili bir şey söyleyemem. Aramızda takılıyoruz diyeyim sana.
Peki,
Çok seviyorum ama tüketmeyi. Şiiri çok okuyorum yani.
kimlere okuyorsunuz?
Herkese.
Tamam, isim
Yani bir kere
zor olabilir.
şey kütüphanenin en erişilebilir yerinde bütün şeyler var. Bizim klasiklerimiz var yani. Büyük şairlerimiz var. Ama öbür taraftan da hemen üst rafta, hemen altta günümüz şairleri var. Yani hepsini okurum. Sağı solu da ayırt etmem yani.
Peki sizce şarkı
Şiir
sözleri
öyle bir şey.
şiir midir?
Ha. Şarkı sözleri şiir midir? Yani Leonard Cohen'e göre değil tabii. O ozan söylüyor biliyorsun. Aşık Veysel'e göre de değil. Neşet Ertaş'a da göre değil. Ama ne bileyim bazen şimdi ölçü de çok önemli biliyorsun. Şarkıya dönüştürmek istiyorsan İşte failatun failatun failun de yapıyoruz biz yani. Jingle yazarken de buna dikkat ediyoruz. Her şarkı şiir olmayabilir ama her şiir şarkıdır diye desem belki biraz düzgün cevap verdiğimi düşünürüm.
Peki, teşekkür ederim. Benim
Ben
sorularım
teşekkür
bu
ederim.
kadar. Evet, dördüncü podcastinde sonuna geldik. Doğan Yarıcı'ya bizle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyorum. Heyecandan bir hata yaptıysam affola. Umarım başka konularda, başka kayıtlarda yaparız birlikte. Çok teşekkür ediyorum tekrar size.
Ha benle konuştun sen.
Evet.
Tamam, o zaman ben de cevap vereyim. Ben de eğer bir sürçülisan ettiysem, saçma sapan konuştuysam, Türkçe'ye uymayan cümleler kurduysam özür dilerim. Umarım senin bu güzel podcast serini baltalamamışımdır. Çok teşekkür ederim aklına geldiğim için, bu kadar emek verip benimle sohbet ettiğin için.
İyi ki varsınız.
Sen de öyle. Çok sağ ol.
Çok sağ olun.